Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Bugün yine sizlerle Oto Gündem'le karşınızdayız. Oto Gündem'de bu sefer tabii yeni ve merak edilen bir haber var. Hemen onunla başlayacağız. Sevgili Barış'tan da dinleyeceğiz. Fakat öncesinde elimde gördüğünüz telefonda ben bundan böyle daha kısa anlatalım, daha hızlı anlatalım diye kendimizi zorlayacağımız bir challenge ortaya koyuyoruz. Her konuyu 3 dakikadan fazla anlatmayalım. Siz de sıkılmayın, biz de yorulmayalım tarzında bir deneme yapacağız. O yüzden bugün aralarda duyunuz zilin sesini tarzında bir şey olacak. Bir şey olacak arada böyle duracağınız. Geri sayımdan sonra bir zil çalacak. Biz de kendimizi böylece sınırlamış olacağız. Keyifli de olsun diyoruz. O yüzden şimdi sözü bu yeni gelen hemen aslında kapak konumuza da olan meseleyi anlatmak üzere Barış'a devrediyorum. Leap Motor ne yaptı?
Yani aslında daha önce de şey yapmıştı, duyurulmuştu. Türkiye'ye resmi distribütör olarak geleceği.
Evet.
Tabii ki distribütörü Ulubaşlar Otomotiv. Aynı zamanda Skywell'in de Türkiye distribütörü olan. Artık bundan sonra T03 modeli, Leap Motor'un T03 modeli resmi olarak Türkiye pazarında satışa sunuluyor. Dediğim gibi daha önce haberi yapılmıştı ama resmi lansmanı yeni yapıldı. O zaman da 699 bin TL olarak duyurulmuştu lansman özel fiyat ama şimdi işte kur farkı, şusu busu derken işte aradan geçen süreçte bu lansman fiyatı 799 bin TL'ye yükseldi. Bu arada lansman özel 50 bin TL indirim var. Yani normalde fiyatı
hali.
850 bin TL civarında. Tabii 849 bin TL'ye geliyor. Küsüratlı olarak konuşursak.
Evet. Her hafta böyle bir şey konuşuyoruz. Hani fiyatlar. Eziyor
evet,
böyle geçiyor.
Maalesef. Hmm. Maalesef öyle.
Nedir özellikleri?
T03 şöyle güzel böyle şehir içi kullanıma yönelik ufak bir otomobil. Aynı böyle hani Zoe alternatifi gibi. Menzili de şehir içi kullanımda 417 kilometreye kadar WLTP normunda menzil vaat ediyor. Elektrikli otomobiller şehir içinde tabii menzili yükseliyor biliyorsun. Ufak daha yavaş kullanıldığı için aynı zamanda işte frenden...
Ne kadar trafik o kadar iyi.
Aynen frenden geri kazanma elde edildiği için. 41 kWh civarında bir bataryası var. Bu bataryayla dediğim gibi 417 kilometre menzil vaat ediyor. 80 kW'lık bir elektrik motoru var ki şehir içi kullanıma yönelik bir otomobil için gayet yeterli.
Doğru.
Bu motor 158 Nm tork üretiyor, azami tork üretiyor. Bu arada önden çekişli bir otomobil ve şarj konusu da normal DC şarjlarda 36 dakikada.
DC şarjda.
Tabii evden şarjda ya da wallbox'larda şarj edilirse AC şarjla 3,5 saat civarında
güzel
bir dolum sunuyor. Bu da bence gayet iyi.
Yani bunu
özellikle
iş içinde kullansan da mesela 3,5 saat iyiymiş yani. Hemen akşamleyin hemen şarj edersin, bir şey yaparsın, devam edersin.
Ya ben günümüz koşullarında zaten bunu hep konuşuyoruz. Elektrikli otomobilin şu anda Türkiye'de hani şehir içinde işe git gel kullanım için daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tabii T03'te tam bu hedef doğrultusunda geliştirilmiş bir otomobil.
Doğru.
Tabii ki Çin'den gelen bir otomobil. Artık buna şaşırmıyoruz.
Evet.
Bugün
elektrikli diyorsan Çin'de var bir şey var yani. Evet, Tesla'nın da var zaten, onu da konuşmuştuk.
Bu arada güzel detayları var. Bunlar güzel özellikler. Pek çok özelliği var donanım seviyesine göre. İşte 3 farklı sürüş modu, 4 tekerlekte de disk fren var.
Güzel.
Şu önemli, güvenlik konusunda iddialılar. Çünkü %70 yüksek mukavemet çelik gövdeye sahip.
Yani daha sağlam.
Evet.
Tamam.
Önde arkada dahil olmak üzere toplam 11 tane park radarı bulunuyor. Otomobil aslında böyle hani Çinli otomobil diyoruz ama baktığımız zaman bu fiyata sunduğu özellikler de fena değil. Özellikle menzili de 417 kilometre civarında. Belki bu şehir içi kullanım olduğu için biraz daha artabilir. Sizin kullanımınıza bağlı. Ya yani bu civarda bir menzil. Yani şu an
duydunuz zilin sesini ama henüz var diyorsun. Hemen sana ekstra bir süre tanıyalım. çünkü bu ana konumuz bizim.
Hemen şunu da söyleyeyim, bitirelim. Bu arada bataryası için 6 yıl veya 100 bin kilometrelik bir garanti sunuluyor ve şöyle
iyi
bir açıklama var. Batarya ömrü %70'in altına düşerse batarya ücretsiz değiştiriliyor.
Bence iyi.
Evet, bence
yani,
güzel.
Hani Leap Motor'da böyle baktığın zaman ki Türkiye'deki yapısı da eğer böyle devam ederse, güçlü bir şekilde devam ederse güven verebilir. Önemli. Zoe ile karşılaştırdığın zaman fiyat anlamında ne düşünüyorsun?
Ya aslına bakılırsa Zoe güzel bir alternatif olabilir. Çünkü hani menzil zaten aşağı yukarı yanılmıyorsam Zoe'den daha fazla. Boyut olarak tam olarak karşılaştırmadım ama birbirine yakın otomobiller.
Evet.
İkisi de şehir içi kullanıma odaklanıyor. Küçük hatchback otomobiller. Bence güzel bir rakip olabilir. Çünkü fiyatı şu anda özellikle lansman fiyatıyla ondan daha uyguna geliyor.
Süper. Biz geçtiğimiz hafta, hemen onu söyleyeyim ben de. Geçtiğimiz hafta burada konuşurken bir ürünün fiyatı, buradaki lansman fiyatı biz yayınladıktan sonra değişti. Evet, hemen ondan da bilgi verelim. Bir günde değişti. Onu da söyleyelim. Hani orada bizim herhangi bir, yani zaten sitede hepinizin, herkesin görebileceği bir şekilde fiyat açıklanmıştı. Hı-hı. Fakat işte vergiden mi artık seçim sonrası kur mudur, şu mudur, bu
büyük
mudur?
Büyük ihtimalle kur farkı yansıtıldı.
Evet.
Bu arada bahsettiğimiz otomobilde şey, Volvo'nun satışa sunduğu Komi marka. Yine Çinli. Evet. Daha ufak bir elektrikli otomobilde. Yanılmıyorsam fiyatı ne kadardı?
495.000 TL civarındaydı.
525'e çıktı. Bravo. Bir günde biz çekimi yaptık. 1-2 saat sonra fiyatı yükselmişti. Böyle bir durum.
Çekerken fiyatı artan araba. Evet. Bu arada araba otomobil piyasasında, ikinci el piyasasında da, normal sıfırda da gerçekten bir şey var böyle. Ne diyelim, bir kargaşa var. Hı-hı. Bu seçim sonrası işte fiyatlar artacak, dolar fırlayacak, şöyle olacak falan tarzında inanılmaz bir konuşma geçiyor her tarafta. İkinci elde mesela baksan sıfır otomobili diyelim ki 700 bin lira. Ben hani bildiğim kendi arabamdan da örnek vereyim. Hı hı. Sıfırının 700 bin lira olduğu bir yerde ikinci elini işte atıyorum 10 bin kilometrede deyip 850-900 bine sattıklarını görüyoruz.
Ne yazık ki.
İnanılmaz karışık bir piyasa var şu an. Çok büyük bir karmaşa var. Hepsi seçim sonrası çok daha büyük bir kaos olabilirin aslında ne diyelim, hazırlığı. Tabii hep kaostan beslenenler var. Bu konuda artık ne diyelim yani, şimdi bir şey söylesek tersi çıkar, doğrusu çıkar. O yüzden de bir şey de diyeyim. Hani ya vermeyin, sıfırı bu kadarken gidin sırada bekleyin desen. Seçim sonrası bir şey çıkar. Hakikaten bakarsın ya almadık, yazık oldu denilebilir. Çok riskli günler.
Öyle ne yazık ki öyle.
Evet.
Fırsatçılık çok karşımıza çıkıyor.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Evet, o zaman hiç zil çalmadan diğer konuya geçiyorum. Evet. Diğer konumuz da elektrikli araçlarla ilgili.
Yine elektrikli otomobillerle alakalı ama bu sefer bir rapor.
Evet.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın hazırladığı bir
önemli rapor.
Bu rapora göre 2030'da elektrikli otomobillerin toplam, dünya genelinde elektrikli otomobillerin satışından bahsediyorum. Dünya genelinde payı %18'e ulaşacak. Yani diğer tüm otomobillerin satışları arasında %18'e ulaşılacak ve
bu da
şöyle, 2022 yılına kadar bu sayının, satışların %35 oranında artması ve 14 milyondan fazla olması bekleniyor rapora göre. Tabii bunlar işte 2022-2021 yılında ne kadar satılmış, işte gelecek yılda ne kadar satılabilir, buna göre analizler ve tahminler üzerine yapılıyor.
Ben önemli de bakıyorum bu arada rapora. Bayağı detaylı bir rapormuş. İyi bir şey. Evet.
Şöyle önemli bir konu var. Mesela şöyle bir karşılaştırma yapılmış. 2030 yılına geldiğimizde satılan elektrikli otomobiller, yani yollarda olan elektrikli otomobiller sayesinde günde en az 5 milyon varil petrol ihtiyacı ortadan kaldırılacak diyor.
5 milyon varil.
Evet.
Peki acaba toplamda kaç milyon varil acaba var? Yani yüzde kaçına tekabül eder ki bu acaba? Hani böylece bir karşılaştırma yapsak, demek ki şu kadar, hani hepsi değişse bu kadar olur diyebileceğimiz bir şey var mı acaba rapor? Orada.
Sadece günlük olarak belirtmişler.
Anladım.
Aslında günlük yani 5 milyon varil de...
Tabii iyi. Yani rakam iyi ama şeyi bilmiyorum. Mesela atıyorum şöyleyse eğer, günlük zaten 300 milyon varil tüketiliyor. 5 milyon varil o zaman hiçbir şey ifade etmez gibi düşünerek
yani,
söyledim.
Evet.
Acaba hani öyle bir şey söyleselermiş, güzelmiş raporda ama tabii yine de 5 milyon varil önemli. Biz işin arka planında acaba şey ne olur diye merak ediyorum. Peki 5 milyon varil onu yakmazsak, onun yerine elektrik üretmek için ne kadar hidroelektrik veya termik santralden kömür yakacak da bir şey olacak acaba?
Evet.
Keşke onu da görebilsek.
Evet, yani daha detaylı raporların olması gerekiyor aslında. Çünkü şimdi elektrikli otomobiller dediğimiz, tamam, kullanımda sıfır emisyonlu ama tabii ki o bataryaların üretiminde, işte o madenlerin çıkarılmasında şu an o aşamalar sıfır emisyonlu olmadığı için,
evet,
elektrik üretimi de aynı şekilde.
Doğru.
Her ülkede sıfır emisyonlu olmadığı için
henüz
tamamen temiz bir enerjiden bahsetmiyoruz ama yani birçok araştırma şu anda böyle olsa dahi,
evet,
elektrikli otomobillerin normal içten yanmalı motorlu araçlara göre daha verimli, daha doğa dostu olduğunu gösteriyor. İlerleyen süreçte tabii bu süreçlerin, bahsettiğim süreçlerin daha sürdürülebilir olması, temiz enerjiden elde edilmesi sayesinde bu oran büyük ihtimalle artacaktır.
Tabii yani bir de bizde de şimdi nükleer santral malum iyice konuşulmaya başladı. Var da. Bu arada zilimiz şimdi çalacak. Bu sürede de aslında doldurduk. Sustum. Tamam. Bir şey demeyeceğim. Sıradakine geçebiliriz ya. Okey, peki.
Hemen sıradaki haberimize geçelim.
Geçelim. Demeyeceğim. Konuşmayacağım. Bir şey daha söyleyeceğim ya. Konuşmuyorum. Sustum. Evet.
Sıradaki haberimiz.
Sevilen bir haber.
Evet. Ülkemizde adı duyulduğundan itibaren çok böyle popüler, çok araştırılan bir marka Chery. Chery biliyorsun 3 farklı model getirdi. İkisi bunlardan Tiggo serisi. Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro. Şimdi bu Tiggo ailesine iki yeni hibrit seçenek eklemiş. Chery. Tabii ki Türkiye'de değil. Şu anda daha yeni Çin'de tanıtıldı bu motorlar. Ben şöyle ulaşmaya çalıştım hani markaya bu yeni hibrit motorlar hakkında. Ama şu an çok daha yeni tanıtıldığı için bu konuda bir planlama olmadığını en erken işte önümüzdeki yıl Türkiye'ye getirilebileceğini
doğal olarak.
Aslında bu da hani olumlu
bir gelişme. Tabii,
en azından Türkiye'ye gelebileceğini biliyoruz.
Evet.
Ki zaten Chery daha önce de hibrit motorları Türkiye'ye getireceklerini söylemişlerdi.
Doğru söylüyorsun. Evet,
bunlar da o seçenekler arasında olabilir.
Ama iyi bir menzil hedefi var gördüğüm kadarıyla şeyde.
Evet yani şöyle
gerçek
bahsedeyim.
Gerçek bilemiyorum da.
Normal hafif hibrit veya tam hibritten bahsetmiyoruz. Şarj edilebilir hibritten bahsediyoruz. İki seçenek de şarj edilebilir. PHEV, plug-in hibrit olarak.
Tabii arada.
Bunlarda da işte senin az önce dediğin gibi şey oluyor. Normal hibrite göre biraz daha büyük batarya olduğu için saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Tam elektrikli kadar olmasa da. Chery'nin bu noktadaki hedefi de 75 kilometre. Tabii bunlar şeye göre, Çin'deki normlara göre ölçülen değerler.
Evet, konuşmuştuk bunu daha önce.
WL tipi olduğunda yani Avrupa'ya ve bizde kullanılana göre olduğunda bu değer biraz daha düşüyor. Yani normalde işte 50-60 kilometre civarında olmasını bekleyebiliriz.
Yani hani şehir içi düşünürsen aslında fena değil. Hani gittin geldin işte bir şey yaptın hani günlükten bir günlük neredeyse bir günü kurtarabilir gibi.
Evet onu söyleyecektim ben de. Eğer şehir içinde bu saf elektrikli sürüş menzilini kullanırsan, işe gidip gelirken kullanırsan belki 75 kilometreyi bile geçebilir. Çünkü neden? Az önce bahsettiğimiz enerji geri kazanımı sayesinde.
Toyota'nın vaktindeki ya hani bak hala yolu var dediği meseleye de aslında ışık tutabilen bir örnek bu.
Evet. Bu arada toplam yani 75 kilometre saf elektrik sürüş menzili var. Ama Chery'nin bu hibrit motorlarda toplam vaat ettiği menzil 1000 kilometre.
Evet bu
yani hem akaryakıt hem bataryanın içerisindeki şarjla beraber toplamda 1000 kilometrelik bir menzil vaat ediyor. Bu da gayet güzel bir değer bence.
Şey yazıyor değil mi? Evet, 3 motor, 3 vites, 9 çalışma modu, 11 vites oranına sahip benzinli ve elektrikli motor. Evet, güzel görünüyor.
Chery'nin DHT teknolojisi dediği bir sistem kullanıyor. Hatta dünyanın ilk DHT teknolojisi olarak bahsetmişler bunlar. Bu motorlar Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'da olacak.
Güzel. Türkiye için büyük bir şansı var bence ya.
Evet. Pro E Plus olarak adlandırılıyor. Hemen zilden sonra şunu da ekleyeyim.
Ekle lütfen.
Mesela 1.5 litre benzinli motor, turbo benzinli motor kullanılıyor bu Tiggo 8 Pro E'de ve 0'dan 100'e 7.5 saniyede ulaşabilecekmiş Tiggo 8 Pro bu sayede.
Şahane. 7.5 saniye güzel. Böyle büyük bir araç için en azından gayet güzel. Sıradaki haberimiz de zannediyorum yine bir Çinli ile mi ilgili?
Evet, evet. MG ile alakalı.
Ama tabii ki hani birçok haberimizde olduğu gibi birçok haberimizde hep aynı yere geliyoruz. Yani birçok haberde hep
vergi
de geliyor. Hep Çinli de geliyor. Bir Çinli varsa zaten vergi var. Yani o muhakkak değil mi?
Evet. Bu son koyduğumuz vergi de aslında Çinlilerin
finishing, Mortal Kombat gibi ya.
Gelişini biraz duraklatmak. Evet. Çünkü TOG var. İşte evet. TOG'u daha yeni piyasaya sürüyoruz. Kendi markamız biraz daha onların önüne geçmesi için konulan bir vergi. Şimdi onunla alakalı konumuz da şu. MG'yi ilgilendiren tarafı. Biliyorsun kısa süre önce MG 4'ün lansmanı yapıldı. Antalya'ya ben de gittim lansmanı için. Burada MG yetkililerinin önemli açıklamaları oldu. Bu açıklamalardan bir tanesi de şöyleydi. Aslında MG tarafında Chery'den duymuştuk. Daha gelir gelmez işte biz sadece satmayı değil Avrupa için Türkiye'de üretim yapmayı da hedefliyoruz. Gerçi Chery bunu daha önce Türkiye pazarındayken çok daha önce de bazı açıklamaları vardı ama uzun süreler olmadı. Gerçekleşmedi. Evet. Artık yenisinde gerçekleşir mi bilmiyorum. İnşallah.
Mümkün. Bu dolar kuruyla mümkün. Ya işçi masrafı düşük çünkü.
Evet. MG'den aslında çok fazla böyle işte Türkiye'de üretim, Türkiye'de fabrika kurma konusunda bir açıklama görmemiştik. MG biliyorsun son 2015'ten beri sanırım Çinli SAIC bünyesinde. Hı-hı. Aslında İngiliz kökenli bir
otomotiv markası.
Ama. Şimdi Çinli SAIC'le MG'nin Türkiye'deki distribütörü Doğan Trend Otomotiv yetkilileri uzun bir süredir görüşüyormuş bu Türkiye'de fabrika açma konusunda. İşte Avrupa'ya satış hem Türkiye'ye satış konusunda. Ama işte belli bir aşamaya da gelmişler. Çünkü lokasyon konusunda Türkiye'ye baktığın zaman iyi bir ülke.
Ben de tam onu söyleyeyim. Demin dövizi söyledim ama aslında bir taraftan da bu dediğin de çok önemli.
Evet aslında belli bir aşamaya gelmişler. Ama işte bu son Çinli elektrikli otomobillere getirilen son ek gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi. O zamanlar görmüştük işte Çinli markaları, yetkilileri biraz kızdırdı bu durum.
Evet.
Bu da biraz geri adım atmalarına neden olmuş aslında.
Evet.
Belli bir aşamaya gelmiş. Belki de hani bilmiyorum 1-2 seneye son karar verilecekti.
Bence ama... o kadar bile sürmeyebilirdi ama tabii tabii TOGG'un önünü doğal olarak kesmek, çünkü ciddi bir avantajları olur yine de. Ne olursa olsun ciddi avantajları olur. TOGG'un da gelişimi için yapılabilir mi bir şey mi? Sanki olabilir gibi. Ama tabii bu şu demek değil. Yani burada bu rekabete izin vermeyince yurt dışında da o rekabetle TOGG'u yani öne çıkartamayız. Yani TOGG yurt dışında onlarla rekabet etmeyecek mi? Edecek. Mutlaka tabii, evet. Etmesi gerekiyor. Ama henüz oraya da bize vakit var. Bakalım ya. Umarım doğru bir karardır. Bilemiyorum.
Ya evet, bu kararın artık eksilerini artılarını göreceğiz. Evet. Gerçi şu anda işte bir takım eksilerini görüyoruz. Neden? Çin'den gelen elektrikli otomobiller zaten ekstra yüksek fiyatla geliyor. Gümrük vergisi zaten %54'e varıyor. %40 ilave vergiyle.
Ve TOGG'u da o kadar kolay ve ucuz bulamıyorsun.
Yani evet. Evet. Aslında son kullanıcı açısından bu vergi biraz sıkıntılı oldu. Çünkü hep tüketiciye yansıyor. Daha uygun fiyatlı bir otomobil almak varken, seçenekleri değerlendirmek varken. TOGG açısından da hani yani kendi markamız yeni bir şekilde yeni bir pazara sunuluyor. Daha çok çiçeği burnunda. Onu desteklemek çok yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum ama işte bir taraftan da Çinli üreticileri bu kadar engellemek yani bir noktada sıkıntı.
Neyse, onun dengesini artık o Çin, Rusya falan, o bizim de içinde olduğumuz bir birlik var ya, böyle adı konmamış bir birlik var. Belki onunla beraber düzeltilir mi, başka bir şey yapılabilir mi bilmiyorum ama önemli. Ben de bu arada şey söyleyeyim, hiç planda olmayan bir şey söyleyeyim aslında. TOGG demişken ve sürenin dışında bir şey söylemiş olalım. Zille çaldı çünkü. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir gönderi gördüm. Sanırım Boğaz Köprüsü yolu üzerinde bir TOGG kalmış, yolda kalmış.
Aynı şeyi ben de gördüm.
Gördüm, evet. Yani tahmin ediyorum herhalde gerçek olsa gerek. Sonra bir süre sonra üstünü kapatmışlar, örtmüşler cihazın. Bilemiyorum artık hani neden sebep kaldı ama hemen görüşümü belirtmek istiyorum. Ya yani burada sanki hiç yani TOGG hiç bozulmayacak, hiç yolda kalmayacak falan gibi bir şey olmaz. Yani buna bir daha tepki gösterme gerek yok. İşte yani Tesla'nın bile geri çağrıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani hani mümkün değil. Birçok çok köklü otomobil markalarının geri çağırması dahi var. Yani otomobil geri çağırıyor. Ya yani bu ciddi bir hatamız var bizim, getirin düzelteceğiz diyor. Yolda kalmak da bu anlamda çok normal, fakat yani üstünü örtmeye gerek yokmuş. Yani yolda kalmış. Hani çekiciyle götürürsün, bir şey yaparsın. Normal arabada nasılsa öyle yapmak gerekir. O yüzden de tabii üstü örtülünce galiba biraz daha dikkat çekmiş. Belki oradaki iletişim yönteminde farklı bir yol izlenebilirmiş. Yani bir daha üstünü örtüp daha çok dikkat çekmeye gerek yok. Evet. Ama tabii işte siyasi ortam bu mesajları da çok keskinleştiriyor. Yani onun fotoğrafını çeken birisi, ya bak işte yolda kalmış diye, bu sefer daha hani onu karalamak için belki daha çok şey kullanıyor. Veya bir başkası da bu sefer onu ekstra koruyor. İşte kalabilir tabii, neden olmasın falan da. O gürültü başka bir dert. Belki onu engellemek içindir, bilemiyorum. Pek kolay bir mesele değil. Ama yani olabilir diye de hani bunu çok da şaşırmamak lazım. Herhangi bir araba herhangi bir şekilde yolda kalabilir diye de ben en azından kendi fikrimi böyle dile getirmiş olayım. Sayacın kalan kısmı senin için.
Evet, ben de şunu söyleyeyim. Yani dediğim gibi çok yeni bir marka. Zaten seri üretime yeni geçmiş. Yani seri, aslında tam seri üretim bile değil. Belli sınırlı adetlerde üretim yapılabiliyor şu anda. O yüzden her sorun çıkabilir. Yani kullanıcı, son kullanıcı tarafında arızalanabilir. O köprüdeki otomobil için bahsediyorum. Arızalanmış olabilir. Şarjı bitmiş olabilir.
Tabii canım. Her şey olabilir. Her şu şey olabilir.
Zaten test ediliyor otomobiller. Ben şunun için olduğunu düşünüyorum. Zaten siyasi nedenlerden dolayı çok fazla eleştirilen bir konu olduğu için.
Evet.
Hani biraz bunun işte üstünü örtelim, fark edilmesi tarzında bir şey yapmış olabilirler. Hani zaten çok konuşuluyoruz. Zaten çok çok tepki var tarzında. Ama yani üstünü örterek aslında daha fazla tepki topladıklarını düşünüyorum. Daha fazla dikkat çektiklerini düşünüyorum. Aslında bunun yapılmaması lazımdı. Ya üstünü örtmeseler bence hiç bu kadar dikkat çekmezdi.
Evet, yani çekmez miydi bilemiyorum. Ya yani illa birileri dikkatini çekecektir diye de düşünüyorum ben. Çünkü o şey hani sanki şey de var böyle. Bir taraf böyle çok yolda kalsın istiyor. Bir tarafta ya hiç durmasın, bu hep devam etsin. Asla durmaz. Birisi durduruyorsa işte bir şeyden dolayı durduruyordur falan gibi yapıyor. Ya şu yolun ortasını bulalım Allah aşkına yani. Bu orta yoldan gidelim. Ya gerek yok bir daha bu kadar.
Ya ben eleştirenlerin de hani sırf böyle hani markaya kötü baktıkları için yani çoğunun.
Ha, öyle olmasın tabii canım, eleştirebilirsin yani evet.
Sırf hani markayı sevmedikleri için ya da işte ne bileyim çok gerçekçi bulmadıkları için eleştirdiklerini düşünmüyorum. Çok siyasi işin içine girdi.
Doğru.
Hani çok fazla taraf olundu bu konuda. O yüzden çok fazla eleştiri var. Umarım bunlar da yavaş yavaş marka ilerledikçe, artık daha alışmaya başladıkça yavaş yavaş çözülür.
Ki bu arada teslimatlar falan da denk düşüyor, böyle paylaşıyorlar.
Evet, yapılmaya başlandı.
Onlar keyifli güzel şeyler var. Evet. O zaman sıradaki haberimize geliyoruz. Senin de toplantısına da gittiğin Mercedes ayağına bir uğrayalım madem.
Evet, yani 3 Mayıs'ta, biz şu an 4 Mayıs mı?
Evet.
Dün şöyle bir İstanbul'da küçük bir lansman düzenledi Mercedes. Neyi tanıttı? Yeni bir satış sürecine geçiyor aslında Mercedes. Hem otomobil tarafında hem de ticari tarafta. Aynı zamanda bunun da altını çiziyorlar. Çünkü otomobil tarafında internet üzerinden satış pek çok marka yapıyor. Yani Türkiye'de Mercedes bir ilk değil bu konuda ama hafif ticari araç tarafında bir ilk Türkiye'deki bu internet üzerinden satışa geçiş yapılması bu noktada önem arz ediyor. Dediğim gibi hem otomobil hem de ticari araç tarafında internet üzerinden satışa geçiyor. Mercedes 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Mercedes'in sitesinde, online store'da işte bu stoktaki otomobiller görülebilecek, bütün otomobiller.
Çok iyi.
Şu açıdan güzel. Artık günümüzde son böyle 2-3 yıldır yani artık fırsatçılık mı dersiniz, kara borsa mı dersiniz, böyle ilginç bir durum oluştu.
Kesinlikle.
İşte bayilerde otomobil bulunmuyor. Sen gidiyorsun, öne çekmeye çalışıyorsun. Birçok bayi var. Normal kullanıcı tarafında da fırsatçılar var.
Kesinlikle.
Bayilerin tarafında da fırsatçılar
Ultra.
Var. El altından para istemeler, seni Tabii. öne kaydırırız demeler, sana işte stok buluruz demeler.
Evet.
Çok ilginç konular var. Şimdi bu bir nebze olsun, tamamen çözebilir mi? Bu konuyu zaman gösterecek.
Doğru.
Ben %100 çözebileceğini düşünmüyorum şu aşamada ama hani bir nebze olsun.
Buna... En azından müdahale edilebilir, evet. Şeffaflaştırılabilir bir durum söz konusu herhalde. Değil
Çözüm
mi?
Getirecek. Çünkü şöyle, Mercedes'in yaptığı açıklamaya göre Türkiye'ye gelen tüm Mercedes-Benz otomobiller ve hafif ticari araçlar bundan sonra Mercedes-Benz'in kendisi tarafından stoklanacak ve Türkiye'deki stoklar şeffaf bir şekilde tüketiciyle paylaşılacak. Yani tüketici Mercedes-Benz'in sitesine girdiğinde hangi otomobil stokta var, hangi otomobilden kaç tane var,
evet.
bunların hepsini şeffaf bir şekilde doğrudan Mercedes-Benz tarafından görebilecek. Aynı zamanda şu da önemli, tek fiyat. Yani bundan sonra işte A bayisine gittim, bana şu kadar
aldım.
Fiyat verdiler.
Evet.
İşte B bayisine gittim, bu daha uygunmuş. Ben
Adana'da
alayım.
Daha ucuza buldum, burada daha pahalıya buldum tarzında bir şey olmayacak.
Tabii ki, yani normalde güzel. Normal şartlarda şey var biliyorsun. İşte sen İstanbul'da yaşıyorsun ama gittin sen Adana dedin, onu söyleyeyim. Hı-hı. Adana'da stokta buldun ya da fiyatı daha uygun verildi. Sen oradaki bayi daha uygun verdi. Gidiyorsun ta Adana'dan otomobil alıyorsun. Artık o devir bitiyor. Neden?
Güzel.
Tek fiyat var. Sen Türkiye'de Edirne'ye de gitsen, Kars'a da gitsen bundan sonra
alacağım.
O otomobilin fiyatı aynı. Mercedes-Benz belirliyor. Sana faturayı Mercedes-Benz kesiyor. Bayinin bu alışla ilgili hiçbir yeri yok. Bu arada bayiler de acenteye dönüşüyor. İsmi acente oluyor artık. Bayi sadece teslimat noktasında seninle iletişime geçiyor. Ben işte şu A bayisinden almak istiyorum dediğinde otomobili. Artık ondan sonra onlarla iletişime geçiyorsun sen.
Güzel.
Yani bunlar güzel detaylar. Neden? Tek fiyat olması açısından, bu artık fiyatı Mercedes'in kendisinin belirlemesi açısından, işte stokları şeffaf bir şekilde görüntülenmesi
Doğru.
açısından çok güzel detaylar.
Bundan Belki sonra, de diğer araçlarda yapılabilir mi? Daha sonra devamı gelir mi acaba?
Yani umarım diğer markalarda yavaş yavaş buna geçerler. Bu arada şunu da belirteyim. Özellikle altı çizildi. Çünkü bu durum bayilerin karlılığını azaltacak.
Doğru.
Çünkü hepsi kendileri belirliyorlardı.
Gerçi zaten düşüktü karlı ama şu piyasada iyiydi yani bahsettim. Belki
evet.
Mercedes bayileri için bilemiyorum tabii de. Başka markalarda duyduğum şeylerden dolayı söylüyorum.
Ama bu geçişte mesela Mercedes-Benz tarafından hiçbir bayi ile yollar ayrılmamış.
Güzel.
Tamamen anlaşmışlar. Her bayi bu durumu kabul etmiş. Dediğim gibi acentelere dönüşüyorlar. Bu arada hibrit bir sistem aynı zamanda. Yani %100 online tarafa bir geçiş yok. Sen istersen gidip otomobil şeyini
acenteden de alabileceksin.
Acenteden de yapabiliyorsun. Sadece fiyatlar sabit. Yani acente sana benim fiyatım bu. İşte ben böyle fiyat biçiyorum tarzında bir şey sunamıyor.
Tüm hafif ticaride bu arada şey var mı? Onlar galiba Renault ile bir ortak bir hafif ticari bir araç yapıyorlardı ama bu minibüsler falan mı var sadece acaba? Kamyonetler.
Sanırım öyle. Sprinter, işte Vito tarafında. Onlar için geçerli diyebiliyorum. Belki daha ilerleyen süreçte bu
başka bir şey
genişletilebilir.
Çıkarsa,
ama dediğim gibi hafif ticari tarafında Türkiye'de bir ilk.
Güzel. Peki hayırlı olsun diyoruz.
Evet,
sıradaki habere
olsun.
Bir dakika gecikmeli olarak geçiyoruz. Hatta ben istersen anlatayım orada.
Evet, bundan sen
bu da enteresan bir
bahsedebilirsin.
şey. Amerika polisi, ABD polisi araba hırsızlığını önlemek için ücretsiz Apple AirTag dağıtmaya başlamış.
Evet,
Çok
ilginç bir
ilginç. Yani
konu.
nasıl olacak da AirTag nasıl koruyacak peki arabanı? NYPD New York'ta demek ki başlamış. Araba hırsızlıkları nedeniyle sürücülere 500 tane ücretsiz AirTag takip cihazı dağıtılacağını açıkladı. TikTok'ta da viral olmuş hatta bu.
Evet.
Yüzünden şehirde araba hırsızlığı tavan yapmış durumdaymış. Nasıl engelleyecek tabii? Bu ücretsiz dağıttıklarıyla beraber polisin AirTag'i bu arada enteresan yani. Bunlar dronları kullanacaklar ve Star Chase teknolojisiyle beraber hem eski güvenilir teknolojisi yani kendilerinin eski yöntemleriyle beraber bu yeni teknolojik yöntemi kullanarak çalınan arabayı daha kısa sürede ortaya çıkartmayı planlıyorlar. O yüzden de diyor ki işte bizim bu suçla savaşmamız için bize yardım edin. Gelin AirTag'inizi alın, arabanıza takın ve biz de böylece çalıntı arabaları daha kolay, daha hızlı bulalım demişler. Bir yazılım güncellemesiyle ilgili mesele aslında yani TikTok'ta viral olan mesele aslında arabanın yazılımındaki bir hackleme nedeniyle ortaya çıkıyor. Ve arabaları çalıyorlar. Sonra bu da herkes duyunca arabanın çalınma olayı daha da artmış. Belli modeller için. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu bahsedilen model çünkü şey Kia ve Hyundai araçlar çalınmış. 966 tane.
Onu ben daha önce de
2023'ünde.
Duymuştum. Gerçekten böyle Kia ve Hyundai araçların hırsızlığında, o araçların yönelik hırsızlıklarda gerçekten Amerika'da bir artış söz konusu. Demek ki artık hani bununla başa çıkamayıp
Evet.
böyle bir çözüm buldular.
Yani Ding dong, süremiz doldu ama ben hemen şunu söyleyeyim, bunu normalde de hani biz bunu kayıp eşyalar için falan da kullanıyoruz malum ama motosikletçiler de bunu kullanıyor, arabalarda da kullanılıyor. Arabanın gizli bir yerine bunu yerleştirdikten sonra en azından nerede olduğunu bir fikir elde etmek için her zaman bu çalışmayabilir yani ya da en son görülen nokta mesela belki arabayı Allah korusun hiç kimse için olmasın belki arabayı İşte Kartal'da bir yere götürdü ama senin gördüğün yer Bostancı'da geçtiği bir yer. En azından o geçtiği yeri görüp belki polis güçlerine bu konuda
Yani
yardımcı
evet,
olabilecek
bir
bilgi
ipucu olabilir.
sunabilirsin, verebilirsin. Ya da şanslıysan onlardan biri Apple kullanıyorsa, çevrede geçti, arabanın bulunduğu yerde Apple cihazı varsa zaten o illaki bir süre sonra seni görüp arabadaki o AirTag, o yüzden pilini mutlaka değiştirin alırsanız da ya yani pil çünkü bitiyor onu unutmayın o aldım öyle gidiyor düşünmeyin. Uyarı veriyor mutlaka cihazdan bakın. Bence bu tip zamanlar için ne olduğunu ne bittiğini görmek adına önemli. Tabii ki AirTag'inizi de arabanın içerisinde çok gizli bir yere yerleştirmeye çalışın. Yani ortaya koyarsan adam onu alır.
Evet.
Başka bir yere koyar. Yani işte ne bileyim Kadıköy Üsküdar dolmuş hattına koyar. Ondan sonra dersin benim araba dolaşıyor burada diye düşünürsün yani.
Evet.
Sıradaki haberimiz var mı? Yoksa bitirdik mi?
Sıradaki haberimiz var. Çok taze bir haber. Makyajlı evet. Peugeot 2008 tanıtıldı. Aslında böyle bir yenilenme zamanı da hafiften gelmişti. Peugeot 2008 biliyorsun Peugeot'un
İlki miydi bu serinin?
B SUV sınıfındaki temsilcisi 2019 yılında tanıtılmıştı. Şöyle aslına bakılırsa yani tasarım olarak çok da böyle eskimedi. Yine baktığım zaman ben yolda mesela baktığımda modern bir otomobil görüyordum ama hem tasarım olarak hem teknoloji olarak böyle bir güncellemeden geçirildi. Bu arada makyajlı Peugeot 2008 bu yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacakmış. Yani bu yazın da itibaren Avrupa'da diğer pazarlarda satışa sunulacak. Türkiye'ye
tamam.
gelmesi de son çeyreği bulacak. Şöyle bir konu var aslında. Tasarım olarak biraz değişmiş.
Biraz,
özellikle
değil mi?
Ön tasarımında panjur biraz genişlemiş. Bu arada farlarda
evet.
bir değişiklik söz konusu.
Daha
böyle
kızgın,
3 modülden
daha
oluşuyor.
Evet. Ha evet.
3 farklı modülden oluşan LED farlar var. Aynı zamanda böyle bir alt kısımda işte tekli aslan dişi yerine böyle 3 pençe şeklinde
evet.
bir tasarıma geçiş yapılmış. Zaten bence tasarımı güzeldi.
Evet.
Aslında Peugeot onu çok bozmamış. Böyle güzel bir görüntü söz konusu ön tarafta. Jant seçeneklerini ben çok beğendim. Özellikle bu E2008
evet.
fotoğraflardaki E2008 üzerinde olan jantlar. Peugeot bu jantlar konusunda böyle değişik tasarımları imza atıyor. 408'de
Doğru.
de hatırlarsan
onu
çok
diyecektim.
Böyle ilginç jantlar vardı. Ki kendileri de söylüyor bunu. Yine 408 ile beraber başlatılan böyle değişik jant seçeneklerine 2008'de de yer veriyoruz diye. Güzel bir otomobil olmuş. Arka tarafta da bu arada stopların tasarımı da değişmiş.
Güzel.
Işık imzası farklılaşmış. Yine böyle aslan pençesi şeklinde 3 modülden oluşan LED stoplar mevcut ama Sanırım grafikleri değiştirilmiş bunların. Değişik bir görünüm sunuyor ve en üst GT paketinde 3 boyutlu görünüme sahip.
Ha, tatlı. Böyle. GT paket. Biz de zaten GT'yi incelemiştik. Onda da bir şey vardı, farklılık vardı.
Böyle tatlı bir otomobil.
Güzel.
Motor seçenekleri aslına baktığımızda çok yabancı değil. PureTech 100, PureTech
evet,
130 ve Blue
tanıdığımız
HDI 130
E8.
Dizel motor var. İki tane benzinli, bir tane dizel. Şanzıman tarafında 6 ileri manuel şanzıman var. Bunun yeni 2008'de böyle daha pratik, daha verimli kullanım adına yeni bir vites topuzuyla geldiği belirtiliyor. Otomatiklerde yine aynı bildiğimiz küçük anahtar şeklindeki zaten gayet güzel bir
detay bence de.
Kullanışlı. Yine EAT8 şanzımanımız tanıdığımız bildiğimiz. Bunun dışında bu seçeneklere ek olarak 2024'ün başında yeni nesil 136 beygirlik PureTech benzinli motor ve elektrik motorunu birleştiren yeni
güzel.
Bir hafif hibrit seçenek eklenecekmiş. Peugeot bunu daha önce tanıtmıştı zaten. Bunu hem 2008'de göreceğiz hem 3008'de göreceğiz. Farklı modellerde göreceğiz. Yine verimli bir seçenek. %15'e kadar yakıt verimliliği sunuyor. Güzel bir seçenek. 2024'te büyük ihtimal Türkiye'ye de gelir.
Evet,
diye düşünüyorum.
Diye düşünüyorsun. Süreyi de doldurduğumuzun zilini çaldı.
Evet.
Bence gayet de güzel oldu. Zannediyorum herhalde bugünlük bu kadar bizden değil mi?
Evet, bugünlük haberler bu
kadar. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bence keyifli gitti. Eyvallah. Sağ olasın. Hızlı anlatmaya çalıştık. Sayaçla yarıştık. O yüzden bu ilk bölümde hani bir hatamız olduysa, bir sürçülisan ettiysek affola. Ya veya bunu beğendiyseniz, beğenmediyseniz, ya bu ne böyle sayaç falan filan diyorsanız lütfen yorumlarda bize bunu belirtin. Ve aynı zamanda başka araçlarla ilgili, otomobillerle ilgili ya da bilmiyorum, daha önce konuşmuştuk aslında, giremedik oraya. Formula 1 ile de ilgili bir şeyler yapalım demiştik. Anlatalım, bununla da ilgili bilgi verelim demiştik ama oraya giremedik. Eğer yorumlarınız olursa, geri bildirimleriniz olursa lütfen bize bunu yorumlarda bildirin. Sosyal medyada bildirin. Biz de ona göre şekillendirelim, devam edelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler.
Evet, ben şunu da ekleyebilirim son olarak.
Lütfen.
Cem abi, senin söylediklerinin üzerine. Lütfen işte videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çoğunlukla unutuluyor. Beğenmediyseniz zaten beğenmeyin ama beğendiyseniz...
Beğenmeyince lütfen... yazıyorsunuz zaten. Değil mi? Şey, beğenmeyince evet. Zaten bir şekilde yorumlarda söylüyorsunuz bunu. Beğenince bari de şu tuşa basın ya. Bu ücretli bir tuş koymadık falan.
Evet.
Şey, ben de ama algoritma için önemli bu arada. Ya,
evet, gerçekten.
Çünkü o gösteriyor yani, acaba bir beğeni var mı buna, değil mi, onu gösteriyor. Ama biz de sosyal medyada yaptığımız gibi yapmıyoruz yani, sadece lütfen hani elinizde okunursa, beğenirseniz lütfen basın tık.
Aynen öyle.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.